Kitabın adı Yalnızlığın Özel Tarihi. Yazarı Ahmet Altan. İkinci ayrım. Kerime'ye. Dağ yamaçlarının ıslak mor rengi gökyüzüne yansırdı sabahları. Bu morluğun içine sarı, mavi, yaldızlı ince parlak çizgiler dağılır, çiçeklerin kokusundan oluşan sabah rüzgarına at kokusu da karışırdı. Kazak muhafızların bir fısıltıya dönüştürüp saklamak istedikleri kalın sesleri, yamaçlara bakan geniş ahşap terasta kahvaltı sofrasını hazırlayan genç halayıkların giysilerinin hışırtısıyla birlikte duyulurdu. Hüsrev Bey 5 yaşından bu yana babasından başka herkes kendisine böyle derdi. Her sabah bu seslerle, bu renklerle uyanır, uzun beyaz gecelik entarisiyle pencerenin önünde şöyle bir gerindikten sonra önce yumuşak keçe çizmelerini giyer, bu çizmeleri giymekten de her zaman büyük bir keyif duyardı. Ayağında çizmeleri, üstünde gecelik entarisiyle odanın içinde amaçsızca dolaşır, konsolun üstündeki aynaya bakar, henüz istediği gibi gürleşmemiş olan bıyıklarını okşar, sonra birden çok acele bir işi varmış gibi telaşla giyinip, kabzası keçi ayağından yapılmış bıçağıyla tabancasını kuşağına sokup terasa çıkardı. Etekleri sırma işlemeli beyaz örtüyle örtülmüş masanın üstünde küçük çanaklar içinde en aşağı 10 çeşit reçel, değişik renkleri, kokuları, tatlarıyla dizilir, 3-4 cins peynir kalın bir tahta tablanın üstüne yerleştirilirdi. Hepsinin ortasında bir tahta çanağın içinde tereyağı topağı durur, tereyağı çanağının yanındaki tahta kının içinde de ince tereyağı bıçağı bulunurdu. O bıçakla tereyağından bir parça alındıktan sonra bıçak tekrar yerine konurdu. Semaver hemen masanın yanında, burnundan dumanlar tüterek fıkırdardı. Annesiyle kız kardeşi arkadaki bir peykede otururlar, halayıklar kapının kenarında ayakta beklerlerdi. Hiç kimse kahvaltı sırasında konuşmaz, annesi kaş göz işaretleriyle halayıkların düzenli hizmet etmelerini sağlardı. Babasının yanından hiç ayrılmayan muhafızı Davut Ağa da hemen beyinin arkasında kollarını göğsüne kavuşturup her tehlikeye karşı beyini korumak için tetikte beklerdi. Masaya babası, kendisi ve kardeşi Ali otururlardı. Babasının çayından ilk yudumu almasıyla birlikte kahvaltıya başlarlardı. Onlar kahvaltı ederken gökyüzünün rengi mordan maviye, maviden beyaza dönüşürdü. Yüksek duvarlarla çevrelenmiş geniş avlunun köşesindeki ahırdan kişnemeler duyulur. Zaman zaman atları tımar ederken bir türkü tutturan seyislerden birinin kendinden geçip de yükselttiği sesi şöyle bir dalgalandıktan sonra aniden kesiliverirdi. Kazak muhafızlar çapraz fişeklikleri ve kabzaları ışıltılı silahlarıyla kahvaltı eden beylerini rahatsız etmemek için sessizce avluda dolaşırlar. Bazen aralarından biri önceden verilmiş bir emri yerine getirmek için atına atlayıp kendisi için açılan geniş kapıdan dört nala akıp giderdi. Muhafızlarla ailelerinin kaldığı kulübelerin bacalarından ince dumanlar çıkar, sabah ayazından üşür gibi ürpertilerle salınarak yükselip dağların doruklarını saran sislerin arasında eriyip yok olurlardı. Baharın başladığı günlerde bir sabah her şey her zaman olduğunca olurken Hüsrev Bey uzanıp tereyağı bıçağını almış, bir parça tereyağı kesip ekmeğine sürdükten sonra bıçağı kınına koyacağına dalgınlıkla tereyağı topağına batırıp bırakmıştı. Babası bir süre tereyağı topağının üstünde duran bıçağa hiç sesini çıkarmadan bakmış, sonra kafasını kaldırıp Hüsrev Bey'e gözlerini dikmiş, yeniden bakışlarını bıçağa çevirmişti. Bey'in bakışlarından herkese bir korku ve ürperti yayılmış, halayıklar kıpırdamaz olmuş, avluda dolaşanlar ne olduğunu anlayamadıkları bir ürpertiyle oldukları yerde durmuşlardı. Tedirginlik koyu yapışkan bir bulut gibi sarmıştı terası. Bey oğluna bakmadan, "O bıçağı kınına koymalıydın," demişti. O günden sonra bey hiç aksatmadan her sabah kahvaltının ortasında durup aynı cümleyi tekrarlamayı adet edinmişti. Her seferinde hep aynı sözleri söylediğinde gene aynı korku ve tedirginlik yayılıyordu. Bir başkasının söylemesi halinde gülünç ve saçma olabilecek bu sıradan cümle, bey söylediği için her defasında ürkütücü ve yıldırıcı oluyordu. Sabah kahvaltıları Hüsrev Bey için işkence haline gelmişti. Babası o cümleyi söyleyene kadar, ne zaman söyleyecek diye beklemekten yemek yiyemiyor, cümle söylendikten sonra da öfkesinden yemek yiyecek hali kalmıyordu. Töre gereği zaten mesafeli olan ilişkileri her sabah hilelenen bu tuhaf sahne yüzünden gittikçe soğuklaşıyor, Hüseyin Bey babasını kendisine kötülük eden bir yabancı gibi görmeye başlıyordu. Bu cümle Hüseyin Bey ile evde yaşayan insanlar arasında da bir uzaklık yaratıyordu. Herkes Hüseyin Bey'e acıyordu. Bu acımayı fark eden Hüseyin Bey de insanların kendisine acımasına tahammül edemediği için sinirleniyor, kendisine acıyanlara kızıyordu. Eğer onlar Hüseyin Bey'e bu kadar acıyıp onu bir işkencenin kurbanı olarak görmeseler ya da bunu ona sezdirmeselerdi, Hüseyin Bey de bu cümleden bu kadar acı çekmez, bu olaydan bu kadar utanç duymaz, babasına da bu kadar kızmazdı. Utançla beslenen bu öfke, dağların arasından ağır ağır sürüklenerek önüne gelen her şeyi içine alıp yutan bir buzul gibi bütün soğukluğuyla yavaş yavaş Hüseyin Bey'in içine yayılıyor, onu herkesten uzaklaştırıp yalnızlaştırıyordu. Öfkesini açığa vuramıyor, dağlarda tek başına dolaşarak sürekli aynı cümleyi düşünüyor, içinden babasına cevaplar veriyor, ne kadar haksız olduğunu anlatıyordu ama ertesi sabah öfkesi biraz daha artmış olarak kahvaltı masasında başı öne eğik sessizce oturuyordu. Bütün yaşamı bir cümlenin ucunda asılı kalmış, mutsuz biri olup çıkmıştı. Bir sabah gene kahvaltı masasında tabağındaki zeytinleri çatalıyla bir ileri bir geri iterek oyalanırken babası gene o uğursuz cümleyi gene aynı anlamsız sesle tekrarlamıştı. Hüseyin Bey ne yaptığının farkında olmadan, ne yapacağına karar bile vermeden birden belindeki tabancayı çekerek babasına doğrultup tetiği çekmişti. Babasının arkasında bekleyen Davut Ağa, Hüseyin Bey tetiği çekerken ileri atılıp koluna vurmuş, kurşun da terasın tahta damını delip geçmişti. Babası tavandaki deliğe bakıp, "Bu daha da kötü," demişti. Hüseyin Bey yerinden fırlayıp terasın parmaklarının üstünden avluya atlamış, koşarak ahıra girip bir at eğerlemişti. Atın üstüne atlayıp terasın önüne gelmiş, atın dizginlerini çekip şaha kaldırarak terasa doğru "Bana para atın!" diye bağırmıştı. Babası kuşağından bir kese çıkarıp fırlatmıştı. Keseyi kapan Hüseyin Bey, atını dört nala kapıya sürmüş, çıkıp gitmişti. 17 yaşında terk ettiği evine bir daha dönmemiş, ne annesini ne babasını ne de kardeşlerini bir daha aramamıştı. 2. Kendimi terk edip gitmekten korkuyorum. Ben beni bırakıp gidivereceğim sanki. Bence çıldırmak bu işte. Kendimi bırakıp gidivermek. Kalan da giden de yabancı olacak bana. Çıldırmaktan niye korktuğumu bilmiyorum ama arada bir, sık sık değil, sanki içimde biri varmış, ben onu tutamadan kaçıp gidiverecekmiş duygusuna kapılıyorum. Ya giderse ne yaparım diye düşünüyorum. Çaresizlik ürkütüyor beni. Aslında içimdeki herhangi bir parçanın gitmesinden çok böyle bir şeyden korkmanın delilik olduğunu seziyorum. Beni korkutan da bu korkunun kendisi, bu korkunun var olması beni dehşete düşüren şey. Sonra bu korku kayboluyor, içimdeki sıkışma çözülüyor, rahatlıyorum. Birden ya bir gün bu korku gitmezdi, içimde kalırsa, ben de delirirsem diye yeniden korkuyorum. Bir gün biliyorum ki bu korku büyüyecek, tümüyle bana sahip olacak, beni kavrayıp içine alacak. Bunun bir saçmalık olduğunu, çıldırmakta olduğumu fark edemeyeceğim, yalnızca korkacağım. Korkup saklanmaya çalışacağım, neden saklandığımı bilmeden başımı yorganların altına gömeceğim. Böyle bir şey hiçbir zaman olmayacak tabii, ben delirmeyeceğim, deli değilim. Arada sırada herkesin başına gelebilir böyle bir korku, bunu biliyorum. Sonra zaten kaybolup gidiyor bu duygular. Hiçbir zaman çok uzun sürmüyor. Bir deprem gibi yavaşça başlayıp şiddetlenerek ama çok kısa sürdükten sonra geride bir yıkıntı, bir çöküntü, oldukça derinlerde gizli bir ürperti bırakıp kayboluyor. Zaten biraz uzun sürse her şeyi yıkabilir. Geride de bir şey kalmaz. Her sarsıntından sonra içimde biriken ürpertilerin zamanla yeni bir sarsıntıya dayanamayacak kadar çoğalıp yerleşik bir hale geleceğinden çekiniyorum. Allah'tan bu korku depremleri geçtikten sonra böyle bir şey olduğunu tamamen unutuyorum. Sürekli bunun farkına varsam dayanamam. Niye böyle bir korku taşıdığımı, niye içimdeki o gizli kozanın dibinde yatan bir korku canavarı sakladığımı anlayamıyorum. Bazen çok merak ediyorum nedenini. Ama bu konuda fazla düşünmeye, kendimi incelemeye, kendi içime bakmaya cesaretim yetmiyor. Böyle bir şey yokmuş gibi davranmanın daha iyi olacağını seziyorum. tuhaf bir titreşim bu korkuyu fazla kurcalamamam gerektiği konusunda sürekli uyarıyor beni. Belki de o uyarı beni korkudan daha fazla korkutan duygu. Korktuğum zamanlar bedenim saydamlaşıyor, içimin gözüktüğünü hissediyorum. Gözüken yalnızca bir karanlık, o saydamlığın altında bir karanlık görüyorum. Görmüyorum da böyle zamanlarda o karanlığı hissediyorum. O karanlıkta yabancı ve düşmanca bir şey olduğunu seziyorum. Göğsüme ağrılar giriyor. Bir gün babam bana, delirmek çok acıklı bir şeydir, hiçbir güzelliği yoktur, demişti. O zamanlar daha çok gençtim, 16-17 yaşlarındaydım. Sonra bir daha hiç konuşmadık bunu. Öyle bir cümle söylendi ve geçti. Ama ben hiçbir zaman o cümleyi unutmadım. Deliliği ne çekici ne de güzel buluyorum zaten. Delirmeye niyetim de yok. Ama böyle bir korkunun tam kenarında durmak, bu korkuya hiçbir zaman tamamen teslim olmayacağımı bilerek bir kuyuya bakan biri gibi derinlere bakmak belki de hoşuma gidiyordur. Hayır, hoşuma gitmediğine eminim. Sevmiyorum bu duyguyu. Hiç duymamayı yeğlerim. Ya bir gün çıldırırsam peki? Yapayalnız, kimselerle konuşmadan duvarlara bakarsam, yüzüme deliliğin çirkinliği yerleşirse, o zaman hiçbir erkek yanıma yaklaşmaz, hiçbir erkek beğenmez beni. Erkeklerin beni beğenmesinden hoşlanıyorum. Güzel bir kadınım. Güzelden de öte, etkileyiciyim. Bir yere girdiğim zaman, benim oraya girdiğimi daha beni görmeden fark eder erkekler. Onlara dokunmadan, hiçbir şey söylemeden, hatta onlara bakmadan ele geçiririm. Bunu biliyorum. Bunu bildiğim için, erkeklerin bana hayran olacağını bildiğim için, erkekler bana hayran oluyor. Erkeklerin bana hayran olmasını istiyorum. Bana dokunan erkeklerin elleri yansın istiyorum. Bir yanık izi, bir sızı kalsın bana dokunan ellerinde. Beni hiç unutmasınlar. Yanık yerleri hep sızlasın, hep daha fazla yanmak istesinler. Bunu onlara sezdiriyorum. Her halimle, bakın yanarsınız diyorum, ben böyle yaptıkça onlar daha da yanmak istiyorlar. Canlarını yakıyorum, daha çok, daha çok yanmak istiyorlar. Bana dokunmaktan vazgeçemiyorlar. Acıdan hoşlanmalarını budalaca aynı zamanda çok da çekici buluyorum. Hiçbiri bende hiçbir iz bırakmıyor. Yanlarından bir su gibi akıp geçiyorum. Yorulana kadar peşimden koşuyorlar. Sonra bir daha hiç unutmamak üzere ayrılıyorlar benden. 3. Alt katı kagir, üst katı ahşap olan bu villayla konak karışımı altıgen binayı Cumhuriyet'in ilk yıllarında genç bir tüccar yaptırmış. Sonra da o yıllarda İstanbul tüccarları arasında çok moda olan bir şımarıklıkla içinde bir kez bile oturmadan Cemal Paşa'ya satmıştı. Değişik mimari anlayışların en zevksiz yanlarını birleştirmiş olan evin her yanı gibi merdivenleri de bir tuhaftı. Trabzanları eski konaklarda rastlanan oymalı ahşaptan yapılmıştı. Basamakları ise ucuz kasaba apartmanlarındaki gibi taştandı. Nermin, merdivenlerden inerken bu evin özentili zevksizliğinin içinde oturanların yaşamlarına da aynen yansıdığını, ailede kuşaktan kuşağa geçen, neredeyse köklü bir geleneğe dönüşen görgüsüzlükle, küçük zevkler için azıcık parayı harcamayı bile günah sayarken hiç olmadık işlerde avuç dolusu para harcayan tuhaf cimriliğin hep bu evin yapısından kaynaklandığını düşünüyordu. Sanki Cemal Paşa başka bir ev almış olsaydı bu ailenin uzun macerası çok daha başka olacak. Büyük teyzesi Müberra Hanım da, annesi de, kendisi de yaşamış olduklarından çok daha başka hayatlar yaşayacaklardı. Bu ailenin bütün kadınlarında görülen o acıklı yalnızlık, hayatı ve insanlara karşı duyulan o yabancılık, mesafeli bir nezaketin altında saklanmaya çalışılan acemilik, bu evin dışında yaşayan herkesi küçümsemeye yatkın duran gizli küstahlık ve her türlü eğlenceyle zevki, suç belleyip yaşanılan her sevinçte duyulan suçluluk, sanki bu kadınların ruhuna, bu evin duvarlarından, merdiven altındaki rutubet kokulu sandık odasından, her zaman kabak kalye ve dereotu kokan mutfaktan, salondaki sönük lambalardan, altın yaldızlı el yazmalarından, Cemal Paşa'nın duvara asılı resmiyle kılıcından sızıyordu. Cemal Paşa öldükten sonra hiç kimse evin içinde bir değişiklik yapmamış, eşyalara bile dokunmamıştı. Yalnızca Nermin'in babası merdivenlere bir yol halısı serdirmiş, iyice eskiyen koltuk takımlarının yüzlerini değiştirmişti. Babasının ölümünden sonra ise her şey olduğu gibi kalmıştı. Merdivenlerdeki halılar çoktan eskimiş, yer yer eprayıp delindi denilecek bir hale gelmişti. Nermin her seferinde halıları değiştirmeyi düşünüyor ama büyük teyzesinin tepkisinden korktuğundan vazgeçiyordu. Neredeyse 50 yıllık frijider marka buzdolabını bile sık sık bozulmasına karşın değiştirmiyorlardı. Nermin bir defasında evin eşyalarını yenilemeyi önermişti ama Müberra Hanım, "Benim sokağa atılacak param yok kızım," deyip konuşmayı kesmişti. Evin eşyalarını olduğu gibi bırakmalarında biraz alışkanlığın, biraz tembelliğin, biraz da cimriliğin payı vardı ama asıl alıştıkları eşyaları değiştirmekten duydukları korku onları yeni eşyalar almaktan alıkoyuyordu. Nermin merdivenlerden inip salona girdiğinde Müberra Hanım her zamanki gibi pencerenin kenarındaki koltuğuna oturmuş, kucağında açık bir Kur'an-ı Kerim'le evin önündeki geniş meyve bahçesine bakıyordu. Koyu nefti, bileklerine kadar inen bol ipek bir elbise giymiş, başına da krem rengi ipek bir örtü örtüp uçlarını omuzlarına bırakmıştı. Gençliğinden beri yalnızca ipek giyiyor, vücuduna başka hiçbir kumaşın değmesine tahammül edemiyordu. Bütün iç çamaşırları sokağa çıkmadığı için hiç giymediği mantosun astarı bile ipekti. Bütün gün orada oturup meyve ağaçlarına bakar, sürekli olarak ipek entarisinin eteklerini avuçlayıp ovalayarak hiç kimsenin bilmediği ve bilemeyeceği bir şeyler düşünür, ipek hışırtılarıyla birlikte vücudundan gül suyu, eski sandık ve çürümüş elma kokusu yayılırdı. Arada bir derin derin iç geçirip kucağındaki Kur'an'dan bir ayet okur, sonra birden kendisinden beklenmeyen bir çeviklikle ayağa kalkıp hızla mutfağa gider, kör alısıca gene buzdolabındaki kayısıları yiyordu diye artık 70 yaşına varmış yarı kör evlatlığa küfrederek geri dönerdi. Sinirlendiği zaman eteklerini daha hızlı ovaladığından ipek hışırtılarıyla birlikte gül suyu ve eski sandık kokusu daha da artardı. Büyük teyzesi salona giren Nermin'e ilk kez gördüğü bir yabancıya bakar gibi baktı. Zaten Hüseyin Bey'den başka herkese biraz kuşkuyla, biraz da düşmanca bakar, kimseye güvenmediğini bakışlarıyla belirtir. Bu güvensizlikte hem bir ürküntü hem de bir küçümseme olduğu, dudağının kenarındaki belli belirsiz kıvrılmanın da yardımıyla hemen anlaşılırdı. Nermin teyzesini görünce gene aynı iğrentiyi duydu. O ipek hışırtılarından da, o sandıkta beklemiş elma kokusundan da iğreniyordu. Büyük teyzesinin o kokular karmaşası bir bataklık kokusu halinde çarpıyordu burnuna. Büyük teyzesinin düşmanca, kuşkulu ve tedirgin bakışlarından, çocukluğunda kendisini sanki bir şey çalmasından korkuyormuş gibi gözlemesinden nefret ediyordu. Teyzesiyle her karşılaştığında Nermin de tedirgin oluyor, çocukluğunda içine yerleşen korkuyla eşyalara dokunmaktan çekiniyordu. Yıllardan beri bu evde bir yabancının evinde yaşayan sığıntı gibi ürkerek ve sıkıntıyla yaşıyor, sık sık başka bir eve taşınmayı düşündüğü halde bütün yaşamını sıkıntıyla geçirdiği bu evi terk edemiyordu. Teyzesinin karşısındaki koltuğa oturup koltuğun yanındaki sehpanın üstünde duran gazetelerden birini aldı. Gazeteyi açmadan teyzesinin soğuk ve düşmanca uyarısını duydu. Hüsrev Bey daha o gazeteleri okumadı. Nermin gazeteyi yeniden katlayıp yerine bıraktı. Dedesi sabah gazetelerini kendisinden önce başka birisinin okumasından hoşlanmazdı. Sinirli bir hareketle kalkıp pencerenin önünde durdu. Teyzesinin kendisine baktığını hissediyor. Yaşlı kadının nefret dolu bakışları, etleri aşınmış kemikli bir el gibi ensesine dokunuyordu. Birden başını çevirince Müberra Hanım gözlerini kaçırıp başını önündeki Kur'an-ı Kerim'e eğdi. Nermin teyzesini ürkütmenin keyfiyle pencereye dönüp gülümsedi ve teyzesinin bakışlarının düşmanca dokunuşunu yeniden hissetti. İkinci ayrımın sonu, sayfa 17. Devamı 3. ayrımda.